Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا عابدون ما أعبد قل يا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 29 Azer 1401 Hicri Kameri, 25 Şemadül Evvel 1444 ve Miladi 20 Aralık 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardında sırasıyla siyasi analist Sayın Ekrem Ekşi ile Siyonist rejim ile Suudi Arabistan ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, yılın sorgularına özel, Vahabili gerçek mi bidat mı ve Nehşubela öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Yatani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Şahin Çırak terör olayının Amerikalıları rezil ettiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahan ortak bir anlayışa varmak için bölgesel diyaloğun gerekli olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, COEP'i Viyana müzakerelerine göre ilerletme konusunu anlaştık dedi. İran ve Rusya temsilcisi Amerika'nın Birleşmiş Milletler'deki temsilcisine tepki gösterdiler. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'ten somut adımlar bekliyor. Ve Birleşmiş Milletler, Elham Muri'nin sınır dışı edilmesinin savaş suçu olduğunu belirtti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei Şiraz'da Şah Çırağı terör olayının ikiyüzlü ve acımasız Amerikalıların rezil olmasına yol açtığını belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bugün Şah Çırağı'daki terör saldırısında şehit düşenlerin ailelerine hitaben yaptığı konuşmada bu terör olayının Amerikalıların ikiyüzlülüğünü ortaya koyduğunu işaretti. Bu olayın yürekleri yaktığını ancak İran tarihinde kalıcı olduğunu ifade etti. Bu olayın arkasındaki ikinci ve IŞİD'i türeten Amerikalıların rezil rüsva edilmesi gerektiğini vurgu yapan İslam İnkılabı rehberi kültür ve sanat alanında faaliyet yapan organların bu büyük olayı, aşure olayı ve diğer tarihi meseleler gibi ele alıp gelecek nesillere aktarmaları gerektiğini beyan etti. İslam İnkılabı rehberi kutsal mekanları ziyaret eden ziyaretçilere yönelik terör saldırısının diğer terör olaylarından farklı olup düşmanı daha fazla rezil ettiğini belirterek cani sorumlularının yanı sıra IŞİD'i Türetenler ve esas destekçilerinin de bu cinayete ortak olduklarını onların söylem bazında insan hakları bayrağını kaldırıp pratikte tehlikeli terör örgütlerini kurduklarını ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen 2. Bağdat Konferansı'nda konuştu. Bakan Emir Abdullahyan konuşmasında bölge ülkeleri arasında diyaloğun, istikrar ve barışın tesis için ortak bir anlayışa varmak için bir seçenek değil bir zaruret olduğunu vurguladı. Emir Abdullahyan konferansın bölge ülkelerinin Irak'a desteğini gösterdiğini işaretli, bu gibi toplantıların ışığında güçlü, istikrarlı ve canlı bir bölgeye ulaşmalarını temenni etti. İran'da 13. hükümetin iktidara gelmesinden sonra Irak dahil komşularla ilişkilerin geliştirildiğine dikkat çeken Bakan Emir Abdullahyan, İran'ın komşular ve bölge ülkeleriyle ilişkileri güçlendirmeye gayret gösterdiğini hatırlattı. Dışişleri Bakanı, İran olarak kendi güvenlik, barış ve huzurunu tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine bağlı olarak gördüklerini, bu nedenle sabit politikaların değişmediğini, kendi ve bölge güvenliği ve istikrarını savunmak için en cesur evlatlarını IŞİD ile mücadeleye göndererek Irak ve Suriye halkı ve hükümetinin yanında durduklarını ifade etti. Bakan Emir Abdullahyan ayrıca şehit Ebu Mehdi Mühendis ve Hac Kasım Süleymani ile silah arkadaşlarını rahmetle anarak onların fedakarlıklarının bölge milletlerinin tarihi hafızasında kalacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı bugün Irak'ın liderlerinin yapıcı görüşleri ve çabalarından dolayı bölgede önemli rol ifa ettiğini ifade ederek, İran İslam Cumhuriyeti olarak Fars Körfezi'nin güney kıyısındaki dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere tüm bölge ülkeleriyle işbirliğini derinleştirmeye hazır olup bunun önemine vurgu yaptığını söyledi. İran'ın her daim birleşik, gelişmiş ve istikrarlı Irak'ı desteklediğini hatırlatan Dışişleri Bakanı, dost ve kardeş ülke Irak Cumhuriyeti topraklarından komşulara yönelik hiçbir tehdidin yönelmesini beklemediklerini belirtti.
Ürdün'ün başkentinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile görüştü. Bağdat Konferansı'nın ikinci turuna katılmak için Ürdün'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakri Kene ve Avrupa Birliği Nükleer Anlaşma Koordinatörü Enric Mora da bu görüşmede hazır bulundu. Görüşmede yaptırımların kaldırılmasına ilişkin müzakerelerdeki son durum ve Avrupa Birliği ve Batılı yetkililerin İran'daki son gelişmelere ilişkin tutumları ele alındı. Dışişleri Bakanı Abdullahyan bu görüşmede İran'ın Viyana müzakerelerini sonuçlandırmaya hazır olduğunu belirterek karşı taraflara yapıcı ve gerçekçi bir yaklaşım benimseyerek bir anlaşma ilan etmek için gerekli siyasi kararları almalarını tavsiye etti. Emir Abdullahyan ayrıca Batılı ülkelerin İran'da kargaşa çıkaranları destekleme ve İran'a karşı yasa dışı yaptırımlar uygulama yaklaşımını kınadı. İran'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki ilkeli tutumunu ve yaklaşımını anlatan Abdullahyan, Ukrayna krizinin barışçıl çözümlerle sona ermesi gerektiğini vurgulayarak İran'ın Ukrayna tarafı ile doğrudan etkileşim içinde herhangi bir yanlış anlaşılmayı çözmeye hazır olduğunu duyurdu. Borrell de görüşmede Avrupa Birliği'nin son aylarda İran'a yönelik tutumunu açıklayarak Avrupa Birliği'nin Viyana müzakerelerini ilerletme ve sonuca götürme kararlarını vurguladı.
Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, İran Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından Twitter'dan paylaştığı mesajda, temaslarımızı sürdürmeyi ve kapsamlı ortak eylem planı COEP'i Viyana müzakerelerine göre canlandırmayı kararlaştırdık dedi. Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, Ürdün'de İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile görüşmesinden sonra paylaştığı Twitter mesajında bu görüşmenin zaruri olduğunu belirterek, İran ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin vahim bir hal aldığı bir ortamda, Ürdün'de İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile görüştüm. Kapıları açık tutmaya ve Viyana müzakerelerine göre hareket etmeye mutabık kaldık dedi. İran Dışişleri Bakanı Ürdün'de düzenlenen 2. Bağdat Konferansı oturum aralarında Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile ortak bir oturum düzenledi. Oturumda İran ve Avrupa Birliği ortak gündem maddeleri ve başta ise nükleer müzakereler ele alındı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Busaidi Ürdün'de görüştü. Bağdat Konferansı'nın ikinci turuna katılmak için Ürdün'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abdullahyan Umman Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Bağdat Konferansı'nın ikinci turu bugün Ürdün'ün başkenti Amman'da başladı. Toplantıya İran, Irak ve Türkiye ile Suudi Arabistan dahil birçok Arap ülkesi katıldı.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Emir Said İravani, İran'ın 2015 nükleer kararını gözden geçirmesiyle ilgili Güvenlik Konseyi toplantısında Amerika temsilcisi tarafından gündeme getirilen Ukrayna'daki savaşa İran İHA'larının kullanıldığı suçlamasıyla ilgili Güvenlik Konseyi tarafından yasaklanan herhangi bir şey Rusya'ya gönderilmemiştir diye açıkladı. İravani savaştan önce Rusya'ya teslim edilen İran İHA'ları konsey tarafından yasaklanmamış ve Ukrayna'da devam eden savaşta kullanmak amacıyla gönderilmemiştir dedi. İran temsilcisi bazı suçlamaları asılsız olarak nitelendirdi ve batılı ülkeler tarafından çatışmayı uzatmak için Ukrayna'ya büyük miktarlarda gelişmiş silah transfer etmek konusundan dikkatleri saptırmak amacıyla bu iddiaların ileri sürüldüğünü açıkladı. Bu arada Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi de söz konusu Güvenlik Konseyi toplantısında batılı ülkeler tarafından ortaya atılan bazı suçlamalara tepki gösterdi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vasily Nebenzia, pazartesi günü Güvenlik Konseyi'nin İran'ın 2015 nükleer kararını gözden geçirmesiyle ilgili toplantıda, batılı ülkeler temsilcilerinin Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda İran İHA'larının kullanımı ile ilgili bazı suçlamalarına tepki gösterdi ve Birleşmiş Milletler yetkililerinin batılı ülkelerin baskılarına boyun eğmemesi gerektiğini ve Batı'nın Ukrayna'daki savaşta İran İHA'larının kullandığı dair sahte soruşturmasından elde edilebilecek herhangi bir sonucun geçersiz olacağını belirtti. Diğer yandan Birleşmiş Milletler toplantısında Amerika temsilcisi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Rusya'nın tehditlerine boyun eğmekle suçladı. Birleşmiş Milletler toplantısındaki Amerika temsilcisi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Rusya'nın tehditlerinin ardından Rus ordusunun kullandığı İHA'ları incelemek ve araştırmak üzere Ukrayna'ya henüz uzman göndermediğini iddia etti. Washington'un bu iddiası Rusya'nın Ukrayna'daki kuvvetlerinin İran İHA'larını kullandığı yalanladığı ve İHA'ların kökenini araştırmak üzere Kiev'e bir Birleşmiş Milletler heyeti göndermeye gerek olmadığını savunduğu halde ortaya atıldı. İran daha önce Rusya İHA'ların Ukrayna Savaşı'ndan önce satıldığını açıklamıştı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Ankara'nın Finlandiya ve İsveç'ten somut adımlar atmalarını beklediğini belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da Gambiya Dışişleri Bakanı Tangara ile ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu şöyle konuştu. Söylenecekler söylendi. Bundan sonra somut adımlar atmak gerekiyor. Biz artık İsveç'ten, Finlandiya'dan güzel sözler işitmek istemiyoruz. Somut adımlar görmek istiyoruz. İsveç'te FETÖ firarisi Bülent Keneş'in iade talebinin reddedilmesini çok olumsuz bir gelişme. Somut adımlar görmek istiyoruz şeklinde niteleyen Türkiye Dışişleri Bakanı sözlenen üçlü mütabakata temasla üçlü mütabakatta YPG, SDG ve IŞİD'in yanı sıra FETÖ yer alıyor. Teröristlerin iade edilmesi gerekiyor. İade edilmesi beklenen terör örgütü PKK mensubu kişiler var. Bir kişiyi iade ettiler. O bizim listemizde yoktu. Onu da memnuniyetle karşıladığımızı söyledik. Bir kişiyi iade ettik, bu işi kapatalım diye bir beklentileri varsa bu gerçekçi bir beklenti değildir. Bakan Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström Ankara'ya gelecek. Kendisiyle Perşembe günü Ankara'da görüşeceğiz ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği gözlemcileri Ermenistan'daki görevlerini tamamladı. Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti Avrupa Konseyi ve Fransa liderlerinin anlaşması üzerine Avrupa Birliği, sahadaki durumu izlemek, analiz etmek ve raporlamak için 20 Ekim'de Azerbaycan Cumhuriyeti ile sınırın Ermenistan tarafı boyunca gözlemciler yerleştirmişti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, 40 Avrupalı uzman görevlendirilmesi etkili oldu ve değişken bir durumda güven oluşturmaya katkıda bulundu. Bugün nihai hedefi bölgede sürdürülebilir barışa katkıda bulunmak olan Ermenistan'da daha uzun vadeli olası bir Avrupa Birliği misyonuna zemin hazırlayacak bir geçiş ekibiyle Güney Kafkasya'da Avrupa Birliği angajmanının yeni bir aşamasına başlıyoruz diye konuştu. Geçiş planlama destek ekibinin Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki Avrupa Birliği destekli çözüm sürecinde Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'i desteklemesi bekleniyor.
Birleşmiş Milletler Filistinli İnsan Hakları Savunucusu Avukat Salah El Hamouri'nin sınır dışı edilmesinin savaş suçu olduğunu belirtti. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Birleşmiş Milletler Filistinli İnsan Hakları Savunucusu Avukat Salah El Hamouri'nin İsrail tarafından Mart ayından bu yana herhangi bir yargılama yapılmadan hapiste tutulduktan sonra sınır dışı edilmesinin savaş suçu olduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Lawrence, uluslararası hukukun koruma altındaki insanların işgal altındaki topraklardan insanların kovulmasını yasakladığına dikkat çekerek koruma altındaki bir kişinin işgal altındaki topraklardan kovulmasının 4. Cenevre Sözleşmesi'nin tehlikeli bir şekilde ihlal olduğunu ve savaş suçu sayıldığını söyledi. İşgal rejimi Fransız vatandaşlığı da bulunan Kudüslü avukat Salah El Hamouri, pazar günü sabah erken saatlerde Fransa'ya sınır dışı etti. İşgal güçleri tarafından Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi olmakla suçlanan ve Mart ayından bu yana idari hapis cezasıyla işgal rejimi zindanlarında esir tutulan El Hamouri'nin hava alanına yoğun güvenlik önlemleri altında götürüldüğü belirtildi. Filistin Esirler ve Özgürlüğe Kavuşanlar Heyeti ve İslami Direniş Hareketi yayımladıkları bildirilerle avukat Salah El Hamouri'nin İsrail'e bağlılığını ihlal ettiği gerekçesiyle Kudüs'te ikamet etme hakkı elinden alınarak Fransa'ya sınır dışı edilmesini kınadılar. Öte yandan Filistin Esirler ve Özgürlüğe Kavuşanlar Heyeti Ramallah'a bağlı El Emari kampı sakinlerinden 50 yaşındaki esir komutan Nasr Ebu Humeyd'in işgal rejiminin kasıtlı tıbbi ihmal politikası sebebiyle bu sabah erken saatlerde Astaf Harufe Hastanesi'nde şehit olduğunu açıkladı. İşgal yönetimi kanser hastası esir Ebu Humeyd'i sağlık durumunun iyice kötüleşmesi üzerine dün öğle saatlerinde acil olarak Erramle Cezaevi Revirinden Astaf Harufe Hastanesi'ne nakletmişti. Esirler ve Özgürlüğe Kavuşanlar Heyeti dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada işgal rejiminin Filistinli hasta esirlere uyguladığı kasıtlı tıbbi ihmal sebebiyle esir Nasr Ebu Humeyd'in her an hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu. İşgal yönetimi kanser hastası Filistinli esirin son günlerini ailesiyle birlikte geçirmesi için serbest bırakılması yönünde yapılan çağrılara kulak tıkayarak Ebu Humeyd'i serbest bırakmayı reddetmişti. Esir Ebu Humeyd'in sağlık durumunun Ağustos 2021'den itibaren kötüye gitmesi başladığı ve Filistinli esirin akciğer kanserine yakalandığının anlaşıldığı, doktorların bir an önce kemoterapiye başlanması gerektiğini söylemesine rağmen işgal yönetiminin tedaviyi geciktirdiği bildirildi. İşgal rejimi mahkemesi tarafından 7 kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına mahkum edilen Filistinli esir, 2002 yılından bu yana işgal rejimi zindanlarında esir tutuluyordu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberleri devam ediyor. İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da on binlerce hemşire ikinci kez bir günlük grev yapıyor. Artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle 15 Aralık'ta bir gün grev yapan on binlerce hemşire, hükümet ile uzlaşıya sarılamaması üzerine ikinci kez bir günlük iş bırakma eylemi başlattı. Ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunan ve hemşireleri temsil eden RCN sendikası %19'luk maaş zammı talebinde bulunurken, hükümet söz konusu talebin karşılanamaz olduğunu savunuyor. Sendika hükümet yaklaşımını değiştirmediği takdirde hemşirelerin gelecek ay yeniden greve gideceğini bildirdi. Hemşirelerin grevi nedeniyle çok sayıda randevu ve ameliyat iptal edilirken hastanelerin kemoterapi, acil servis ve diyaliz ünitelerinde görev yapan hemşireler hastalara hizmet vermeye devam ediyor. Sendika 106 yıllık tarihinde ilk kez grev oylaması yapmış ve hemşirelerin büyük çoğunluğu greve gidilmesi yönünde oy kullanmıştı. Sağlık çalışanlarının grevi sürerken İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay öğleden sonra ünite Unison ve GMB sendikalarının lideriyle bir araya gelecektir. Bakan Berkeley, sendikalı yetkililerden iş bırakma eylemi sırasında felç veya ciddi göğüs ağrısı gibi kategori 2 olarak adlandırılan vakalara müdahale edileceğine dair güvence alması bekleniyor. Öte yandan Sağlık Bakanı'nın görüşmelerde maaş artışı konusunu da gündeme getirmeyeceği öngörülüyor. Barclay ayrıca İngiltere ve Galler'de ambulans çalışanlarının yarın başlatacağı grev öncesinde ambulans personelleri temsil eden sendika liderleriyle görüşecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesinin Ukrayna ile ilgili yaşananlar ile bir sınamadan geçmekte olduğunu belirterek geçmişte olduğu gibi her şeye rağmen egemenliklerini savunacaklarını kaydetti. Rusya lideri Putin, Kremlin'de devlet nişanlarının verildiği törende yaptığı konuşmada, ülkemiz pek çok defa sınandı. Fakat bunlar karşısında egemenliğimizi savunduk. Rusya bugün de aynı biçimde sınanmaktadır, dedi. Putin, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun cephe hatlarındaki askerler, subaylar, milisler ve gönüllüler nadir görülen bir cesaret ve fedakarlık ortaya koyuyorlar, dedi. Bununla beraber Putin söz konusu konuşmayı yaptığı tören sırasında referandum ile Ukrayna'dan ayrılıp Rusya'ya bağlanan Lugansk ve Donetsk liderleriyle Zaporojya ve Herson'un valilerini Rusya'nın en yüksek devlet nişanlarından birisi olan Vatana Hizmet Madalyası ile ödüllendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova, Yunanistan'ın Ukrayna'ya Rus S-300 hava savunma sistemlerine sağlama planlarından kışkırtıcı ve düşmancı olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova, Yunan basınında yer alan Yunanistan'ın Ukrayna'ya Rus S-300 hava savunma sistemlerini devretmeye hazır olduğunu yönündeki iddialara dair yazılı açıklama yaptı. Yunanistan yönetiminin son zamanlarda sıkça buna benzer açıklamalar yaptığını belirten Zaharova, Yunanistan yönetiminin kastederek Kiev rejimine S-300 ve diğer Rus-Sovyet hava savunma sistemlerine sevk etme yönündeki kışkırtıcı planlarının düşmanca olduğunu düşünüyoruz ifadelerine kullandı. Zaharova, Yunanistan'ın çatışma bölgelerine silah göndermekle Ukrayna'nın suç ortağı olacağı ve Rusya ile askeri teknik alanında 1995'te ve 2013'te yaptığı anlaşmaları ihlal edeceğini vurgulayarak şunları kaydetti. Bu anlaşmalar Yunanistan'ın Rusya'nın izni olmadan tedarik ettiğimiz askeri teçhizatın üçüncü bir ülkeye devredilmesini yasaklıyor. Anlaşmadaki yükümlülüklerin ihlali kaçınılmaz sonuçlar yaratacak. Yunanistan'ın savunma kapasitesini zayıflatacak. Bu Yunan tarafının silah ticareti alanındaki uluslararası kısıtlamalara da kayıtsız kaldığını gösteriyor. Kiev'e gönderilen tüm askeri teçhizat Rusya güçlenince zamanında takip edilerek imha edilecek. Geç kalmadan tehlikeli planlardan vazgeçilebilir, Yunan yönetimini de sorumlu olması gerektiği konusunda uyarıyoruz. Yunan basınında yer alan haberlerde de Yunanistan'ın Amerika'nın Patriot uçak savar füze sistemini Girit Adası'na yerleştirmesi durumunda Rusya'dan tedarik ettiği S-300 hava savunma sistemlerine de Ukrayna'ya sevk edeceği öne sürülmüştü.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. bu akşamki ilk yorumumuz Katar Dünya Kupası'nın son bulması ve sportif olmayan boyutlarıyla ilgili. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası, Arjantin'in şampiyonluğu ile son buldu. Ancak bu kupaya sadece bir spor etkinliği olarak bakmamak gerekir. Çünkü birçok önemli siyasi, kültürel ve toplumsal boyutları oldu. Katar şimdiye kadar Dünya Kupası'nı ev sahipliği yapan en küçük ülke olmasına rağmen, Dünya Kupası etkinliği ve organizasyonunu oldukça başarılı bir şekilde düzenledi. Katar'da başarılı şekilde düzenlenen bu kupa, küçük ülkelerin bu gibi girişimlerle kendi isimlerini dünyaya duyurup kendisi için güvenlik üretebileceğini kanıtlayarak bu konuda örnek oluşturabildi. Diğer yandan Katar'da Dünya Kupası'nın en ufak bir güvenlik sorunu yaşanmadan tertip edilmesi, dünya medyasında propagandası yapılanların aksine Batı Asya bölgesinin tümüyle kargaşa ve kaosa sahne olan bir bölge olmadığı, ilerlemekte ve kalkınma sürecinde olan stratejik bir bölge olduğunu ortaya koydu. Esasında Katar Dünya Kupası, Batı Asya bölgesindeki kaos ve olayların, büyük güçlerin politikaların ürünü olduğunu ve büyük güçlerin müdahalesi olmadığı sürece Dünya Kupası gibi büyük etkinliklerin bu bölgede en ufak bir güvenlik sorunu patlak vermeden düzenlenebileceğini kanıtladı. Ayrıca Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası, İslam ülkelerinin hoşgörüyle birbiriyle işbirliğini güçlendirme ve bölgesel gerilimleri hafifletme yolunda adım atabileceklerini de ortaya koydu. Bu mesele Batı Asya bölgesi için büyük bir başarı sayılıyor. Diğer bir konuda Dünya Kupası'nın bir İslam ülkesinde düzenlenmesi, Batı medyasının İslam dinine karşı yaptığı geniş çaplı karalama kampanyası ve propagandasının aksine İslam dininin sevgi, şefkat ve barışık yaşama ve hoşgörü dini olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Kutsal İslam dini her türlü şiddet ve yabancı düşmanlığına karşıdır. İslam adına bu tür cinayetleri işleyenlerin İslam'ın gerçeğini ve özünü anlamadığı ve İslam dünyasının temsilcisi olmadığı bilinmesi gereken bir gerçektir. Gerçek ve öz İslam, şefkat İslam'ıdır ve din, dil, kavmiyet ve ırkına bakmadan tüm ülkelerin vatandaşlarının eşit olduğu ve barış içinde yaşamalarına vurgu yapmakta. Bu doğrultuda İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Tahran'da dün düzenlenen 3. Tahran Diyalog Forumu 2022 toplantısının oturum aralarında Katar Dışişleri Bakanı Yardımcısı Muhammed bin Abdülaziz Halifi ile yaptığı görüşmede Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarını ve organizasyonunu başarılı şekilde düzenlemesinin İslam ülkeleri için bir onur kaynağı olduğunu vurguladı. Diğer önemli bir konu ise 2022 Katar Dünya Kupası, Siyonist rejimin Müslüman milletler arasında menfur bir rejim olmasını açığa çıkartmasıdır. Aslında Siyonistler, Katar'daki Dünya Kupası'na normalleşme sürecini siyasetten, kültür, toplum ve kamu ebadına kadar hızlı şekilde genişletmek için altın bir fırsat olduğuna bakıyordu. Ancak 2022 Dünya Kupası etkinliği Siyonistlerin hesaplarından aksine işgalci Siyonist rejime karşı nefret ve Filistin'e ve Filistinlilere destek deklarasyonu için bir alana dönüştü. Bu konuyu ele alan Siyonist basınından Haaretz gazetesi 2022 Dünya Kupası'nın gerçek kazanan tarafın Arapların Filistinlilerle dayanışması olduğunu vurguladı. Gazete muhabiri kupa günlerinin en popüler bayrağının Filistin bayrağı olduğuna, katılan 32 ülkede en çok Filistin'e önem verildi, kanaati oluşuna dikkat çekiyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Fransa'da geniş çaplı gösteriler konusunda. Çeşitli Avrupa ülkelerinde ekonomik kriz büyürken bu ülkelerin birçok vatandaşı Avrupa'nın Ukrayna Savaşı'na ilişkin politikalarını protesto ediyor. Enerji krizi ve ilerideki kıştan kaynaklanan endişeler, masraflar ve vergilerin artması ve vizyon belirsizliği yüzünden birçok Avrupa vatandaşları çeşitli noktalarda protesto eylemleri düzenleyerek Ukrayna Savaşı'na Avrupa'nın desteğinin son bulmasını istiyorlar. Bu bağlamda önceki gün Fransa'nın başkenti Paris, sokak ve caddeleri, bu ülke yönetiminin Ukrayna'ya yönelik politikaları ve Fransa'nın NATO'ya üyeliğini protesto eden geniş çaplı gösterilere sahne oldu. Les Patriotes isimli sağ parti tarafından organize edilen bu gösteride, eylemciler Fransa'nın NATO ve Avrupa Birliği'nden çekilmesini istediler. Ülke basınındaki haberlere göre ülkedeki 56 nükleer reaktörün 24'ünde bakım çalışmaları devam ederken soğukların artması halinde üretilen elektriğin ihtiyacı karşılayamama riski bulunuyor. Elektrik şebekelerine fazla yüklenme olmasının beklendiği kış döneminde uzun süreli olmayacağına yönelik açıklamalar yapılsa da günlük 2 saat buçuk aralıkla kesintilerin yaşanması bekleniyor. Elektrik hatları, altyapı ve bakımından sorumlu kuruluşu Enedis'in ülke genelinde ayrıca 14 sanayi bölgesinin elektrik arzını kesebileceğini belirtiyor. Yetkililer de elektrik sisteminde tüketimin fazla olduğu saatlerde elektronik eşyaların kullanılmamasını tavsiye etti. Hükümet ülkedeki elektrik tüketimi hakkında vatandaşlara yeşil, turuncu ve kırmızı renk işaretleriyle bilgi veren Ekovat platformunu hizmete sokacağını duyurmuştu. Ülkede yükselen enerji fiyatları nedeniyle ulaşım hatlarında fiyat artışı gündeme gelirken birçok sanayi kuruluşu üretimlerini durdurma kararı almıştı.
Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda birçok Avrupa ülkesinde zaten var olan ekonomik ve toplumsal kötü şartlar Ukrayna kriziyle daha da kötüleşmeye başlamış ve bu süreç halen devam etmekte ve hatta savaşın son bulması halinde bile tekrar istikrara kavuşması için yıllar alacağı biliniyor. Esasında Avrupalı ülkelerin müdahaleci politikaları ve bu yönetimlerin Ukrayna Savaşı konusunda Washington'un emrine itaat ederek ona paralel adım atmaları girilen aşamada Avrupalı ülkeleri oldukça zor duruma sokmuştur. Bu nedenle Avrupa ülkelerinde düzenlenen eylemlerde halk tarafından toplumsal ve ekonomik sorunlar protesto edilirken sağcı ve radikal gruplar ve partiler de daha fazla güç kazanmaktalar. Daha önce yükselen akaryakıt fiyatları, yüksek yaşam maliyeti, eleştirileriyle başlayan sarı yeleklilerin protesto eylemlerinden sahne olan Fransa'da son aylarda enerji, gıda malzemeleri fiyatlarındaki artış, enflasyonun artan rakamları ve işsizlik oranının artması ve ekonominin küçülmesi ciddi eleştiri ve tepkilere de yol açmakta. Ukrayna'ya mali ve askeri destek, Fransa'nın NATO'daki üyeliği ve bunun masraflarının Fransız vergi mükelleflerinin cebinden ödenmesi, Fransızlara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından izlenen yanlış bir politikadır. Bunun için Fransa parlamentosunda Ulusal Topluluk isimli grup başkanı Marine Le Pen, bu ülkenin Ukrayna'ya askeri yardımlarından Fransa'nın silah depolarından zayıflamasını yol açtığı için bu yardımların Fransız halkının güvenliğinin zararına olduğunu ifade etti. Avrupalı ülkeler kendi vatandaşları ekonomik sıkıntı ve sorunlar çektiği bir sırada Ukrayna'ya milyonlarca dolar askeri ve maddi yardımlarına devam ediyor. Bunun doğal sonucu olarak Avrupa ülkeleri vatandaşları sürekli şekilde sokaklara inerek ülkelerin yanlış politikalarını protesto ediyorlar. Fransa dahil Avrupalı yetkililer içine düştükleri büyük krizden çıkış için kendi vatandaşlarının taleplerine kulak vermemeleri halinde daha büyük ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklarla karşı karşıya kalabilirler. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenin için felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Siyonist işgalci rejimin yeni kabinesini kurmakla görevlendirilen Başbakanı Benjamin Netanyahu, Suudi Arabistan medyasına son günlerde yaptığı bir açıklamada bu ırkçı rejimin Riyad ile ilişkiler konusunda bir takım açıklamalarda bulundu. 2009'dan 2021 yılına kadar İsrail rejimi dönem başbakanı ve yeniden kabine kurmak için görevlendirilen Netanyahu bu süre boyunca Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmek için pek çok girişimlerde bulunduğunu söyledi. 2020 yılında ise Amerika'nın destekleriyle Netanyahu'nun bu çabaları sonuç verdi ve Siyonist rejimin Birleşik Arap Emirliği, Bahreyn, Fas ve Sudan olmak üzere 4 Arap ülkesiyle ilişkileri normalleşti değerli dinleyiciler. Şimdi bu ilişkiler günümüze dek böyle normal hale gelince Filistin'de özellikle artan şiddetin nasıl bir seviyeye ulaştığı da konuşuluyor çeşitli çevreler tarafından. Arap rejimlerinin ve özellikle Müslüman Arap rejimlerinin bu cinayetteki rolleri dikkate alınarak analiz ediliyor. Bugünkü sohbetimizde bu konu etrafında konuşmak istiyoruz. Siyonist rejim başbakanının kabineyi kurduktan sonra yine de Arap rejimleriyle ilişkileri geliştirmek istemesi ve bunun olası sonuçları ve yankılarına göz atmak istiyoruz sohbetimizde. Bugünkü röportajımızda siyasi analist ve aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Kemal Ekşi'nin babası Sayın Ekrem Ekşi bizimle birlikte. Ekrem Bey hoş geldiniz. Saygılar sunuyoruz efendim.
Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi biliyorsunuz Filistin'de akan kanlar ve şiddetin aslında nasıl bir seviyeye ulaşması konusunda sürekli Müslüman Arap rejimlerinin rolleri son günlerde analiz edilmektedir. Özellikle Siyonist İsrail rejimiyle ilişkilerini normal hale getirerek mazlum Filistinli kardeşlerimize yönelik nasıl bir ihanet içinde bulundukları sürekli vurgulanıyor. Şimdi bu yeni kabine İsrail'de kurulduktan sonra özellikle Müslüman Arap rejimlerle nasıl bir plan içinde olduklarını siz düşünüyorsunuz? Özellikle Filistin'de daha fazla böyle şiddeti artırma ve dehşet ortamını oluşturma konusunda nedir fikriniz efendim?
Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle seyircilerinize selam ediyorum. Şöyle bir şey var. Bir kere olayı biz böyle sadece bu son yönetimle ilgili analiz edersek hataya düşeriz gibime geliyor. Çünkü İsrail denilen Gasip rejimin başına gelebilecek olan her kimse yönetim zaaflığı gösterebilir, iyi yönetemeyebilir, bilmem ne yapabilir. Ama as olan orada onların düşüncesidir ve onların düşüncesine de hiçbir zaman Müslüman ülkelerle kendilerine güç gösteren, kendilerini tabiri caizse egomanya altına alabilecek hiçbir ülkeye, bütün ülkelere karşı şiddetlidirler. Yani kendi elleri açısından. Biz bunu nereden anlıyoruz? Yani geçici hükümetin başına gelen daha önceki başbakanlarına da bakıyoruz. Mesela bunu Benjamin Netanyahu'dan önce kısa süre gelen başbakana bakıyoruz. Bütün sorunun İran olduğunu söylüyor. Ondan önceki yani Benjamin Netanyahu hükümetine bakıyoruz. Bütün sorunun İran olduğunu söylüyor. Ondan öncekine bakıyoruz. Yani onların her ne olursa olsun düşünceleri ama şu düşünceleri asla ve kat'a değişmiyor. Müslümanlara karşı özellikle güçlü Müslümanlara karşı özellikle Muhammedi İslam'ı yaşayan Müslümanlara karşı hiçbir zaman fikirleri değişmiyor. Dolayısıyla olayı biz Benjamin Netanyahu olarak değil biz olayı İsrail hükümeti olarak, Gasip İsrail hükümetleri olarak düşünmeliyiz. Sizin de yorumda bahsettiğiniz gibi geçmişte bunlar zaten Arap ülkeleriyle, Müslüman Arap ülkeleriyle bir anlaşma gerçekleştirdiler. Ha, daha önce onlarla anlaşmaları yok muydu? Vardı. Ama bu anlaşmaları bunlar şey hale getirdiler. Resmi hale getirdiler. Suudi Arabistan bu işin arkasında %100 Suudi Arabistan var ama Suudi Arabistan zannımızca bazı çekingelerinden dolayı bu işi resmileştirmiyor. Çünkü biliyorsunuz Suudi Arabistan'da Mekke ve Medine, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Beytullah var. Dolayısıyla bu Suudi Arabistan'ın işine gelmiyor. Bu şekilde Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Sudan gibi açıktan normalleşmeye büyük bir ihtimalle normalleşmeyi bu şekilde yapmak istemiyor. Ama öbür taraftan baktığınız zaman Suudi Arabistan onların hepsinden daha çok normalleşmiş İsrail'le, Amerika'yla. Amerika'yla zaman içerisinde bildiğiniz gibi milyarlarca dolar, hatta yüzlerce milyar dolar anlaşmalar, silah anlaşmaları gerçekleştirdi. Ve İsrail'in en büyük özelliği de şudur, İsrail kaostan yararlanıyor. Yani Filistin'deki Müslümanlara bugün şiddeti daha da mı artıracak, yarın daha mı çok artıracak değil. Siz mesela biliyorsunuz 3 aydır İran İslam Cumhuriyeti'nde sünni bir gündem var. Başörtüsünden çıkıp rejime karşı yönelik grupların ki buradaki İran'daki bütün Müslümanların ve özgür insanların bunun farkında olduğunu ben çok iyi biliyorum. Bu olayda hemen biz İsrail'e dönüp baktığımız zaman İsrail dünya gündemi İran'la ilgilenirken, İran'a saldırılarda, İslam Cumhuriyeti'ne saldırılarda bulunurken İsrail Filistin'deki Müslümanları katletmekle meşguldü. Yani bu süreç içerisinde yüze yakın kadın, çocuk, yaşlı demeden yüze yakın insanı şehit etti İsrail. Dolayısıyla İsrail'in şu anki yapmak istediği bu işleri daha iyi, daha rahat yapabilmek. Yoksa İsrail zaten bu işleri gerçekleştiriyordu. Zaten bu katliamları gerçekleştiriyordu. İsrail kendini güvenceye almak istiyor ve şu son dönemlerde İslam Cumhuriyeti'nin ve direnişin güçlenmesi hasebiyle İsrail zaten korku salmış. Çünkü etkisi olmadığı, yetkisi olmadığı tek ülke, en azından hiç etkisi olmadığı diyelim, tek ülke İslam Cumhuriyeti ve direniş. Dolayısıyla kendini sağlama almaya çalışıyor. Bu dediğiniz ülkelerle işte en son Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Fas normalleşme. Hatta biliyorsunuz Herzog bundan 4-5 ay önce Türkiye'ye de gelmişti. Dolayısıyla kendini bölgede sağlamlaştırmak istiyor. Çünkü o da çok iyi biliyor ki onun için son çok yakın.
Tahran Radyosu.
Efendim, sizin ifade etmiş olduğunuz gibi Riyad ile Tel Aviv arasındaki bu ilişkiler şimdiye kadar resmen kurulmuş olmasa da iki taraf 2001 yılından beri özellikle ilişkiler geliştirmeye doğru hareket etmiştir. Şimdi Riyad'ın Arabistan kamuoyunun göstereceği tepkiden ve efendim o İslam dünyasındaki yerini kaybedeceğinden duyduğu endişeden dolayı böyle ilişkilerini İsrail ile resmen normalleştirmek istemiyor şeklinde bazı yorumlarda rastlıyoruz. Siz ne kadar katılıyorsunuz buna?
Aynen.
Acaba Suudi Arabistan'daki yaşayan o Müslüman halkın tepkisi nasıl olur bu konuya?
Şimdi biz her ne olursa olsun sonuçlarıyla bu insanlar evet doğrudur. Bir çoğunluğu Vahabi mantığına sahip insanlar. Ama sonuçlarıyla bu insanlar Kur'an'a inanmış insanlar. Sonuçlarıyla bu insanlar bir şekilde Kur'an'dan istifade eden insanlar. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın bu yapacağı anlaşmalar Suudi Arabistan'a büyük tepkiler doğurur. Kesinlikle doğurur. Ki biz bunu nereden anlıyoruz? Hem kendi halkından doğurur hem de bölge insanlarından tepki alır. Neden? Çünkü Suudi Arabistan aynı zamanda bir merkez. Söylediğim gibi hem Beytullah'ın olduğu bir yer, hem Mescid-i Nebi'nin olduğu bir yer. Yani Suudi Arabistan Müslümanlar için çok kıymetli bir yer. Coğrafi açıdan değil, kutsallık açısından. Dolayısıyla Suudi Arabistan böyle bir şey, yani eğer zaten bu söylediklerimizin tersi bir şey olsaydı, Suudi Arabistan emin olun sözleşmeyi en önce imzalayan insanlar, ülkelerden biri olurdu. Suudi Arabistan bu işi, çünkü hep arkasında olduğunu biz biliyoruz. Suudi Arabistan'da işte somut örnekler verirsek, İsrail'in adına konuşmak yasaktır, Amerika için konuşmak yasaktır. Ki biz bunun örneklerini gene nereden biliyoruz? İranlı Müslümanlara, İranlı Müslümanlarla birlikte az da olsa diğer bölge insanı Müslümanlarına Kabe'de bera yürüyüşlerinde yaptıkları zulümlerden biliyoruz. O katlettikleri insanlardan biliyoruz. Dolayısıyla Suudi Arabistan için anlaşma bir işin net şey olmak, yani malumun ilamı olacaktır. Başka hiçbir şey değildir. Yoksa o her şey yerinde onlar için.
Doğrudur. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Ekrem Bey. Sizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Çok sağ olun.
Sağ olun. Allah razı olsun.
Çok teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Ekrem Ekşi ile konuştuk. Bugünkü sohbetimizde Siyonist İsrail rejimi ile Suudi Arabistan'ın arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin Filistin gelişmelerine nasıl yansıdığı konusuyla ilgili kısaca sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kehan gazetesinde İslam-İran İstihbarat Bakanlığı'nın bir casus şebekesinin çökertildiğini duyurması, Siyonist yerleşimcileri Mescid-i Aksa'ya saldırması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen Petrol Şirketi Sözcüsü İsam El Tevekkül, bu ülkenin akaryakıt gemilerine el konulmasının korsanlığın devamı olduğunu ve bu eylemin ateşkes sırasında bile durmadığını söyledi. İsam El Tevekkül açıklamasını şöyle sürdürdü. Birleşmiş Milletler bu korsanlık için koruma sağlıyor. Akaryakıt gemilerine el konulması bu gemilere ağır mali zarar vermekte ve bu sorun Yemenli vatandaşları etkilemektedir. Çünkü Yemen'in altyapısı yeterli miktarda akaryakıt depolamaya izin vermemektedir. Akaryakıt ve petrol türevleri taşıyan gemilerin girişini istiyoruz ve korsanlığın devam etmesinden ve sonuçlarından işgalci koalisyon ve Birleşmiş Milletler sorumludur. Birleşmiş Milletler'den bu korsanlıkla ilgili tarafsız bir kuruluş olarak hareket etmesini istiyoruz. İşgalci Suudi koalisyonu geçen cumartesi günü bu korsanlığın devamında Yemen akaryakıtı taşıyan bir gemiye el koydu ve böylece işgalci Suudi koalisyonu tarafından el konulan gemi sayısı 5'e ulaştı.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde İran-Pakistan sınırında 4 gönüllü sınır muhafızının şehit düşmesi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Amerika'nın 200'lülük ve COEP nükleer anlaşmasına geri dönme arasında bir seçim yapması gerektiğini vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Mescid-i Aksa vaizinin açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Mescid-i Aksa vaizi ve Filistin Yüksek İslam Şurası Başkanı Siyonistlerin Mescid-i Aksa'ya hakimiyet kurmasına asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Mescid-i Aksa'nın hatibi ve Filistin Yüksek İslam Şurası Başkanı Şeyh İkrime Sabiri yaptığı açıklamada şöyle dedi. Siyonist rejimin ve yerleşimcilerin Yahudi bayramları vesilesiyle bu camiye saldırı tehdidi eskidir ve Siyonistlerin bu İslami kutsal mekana hakim olmasına asla izin vermeyeceğiz. Şeyh İkrime Sabiri, Filistinliler, Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirmeye yönelik her türlü girişimine karşı koymaya hazırdır. Tüm Filistinli vatandaşları mümkünse bu camide hazır bulunmaya ve Siyonist komplolara karşı koymaya davet ediyoruz. Çünkü Filistin tüm Müslümanların omuzlarında bir emanettir ve onlar için Mescid-i Haram'ın konumuna sahiptir diye belirtti.
Cam-ı Cem gazetesinde ise Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım'ın açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Siyonist rejimin kabinesini oluşturmak üzere atanan Başbakan Netanyahu'nun Lübnan ile bu rejim arasında deniz sınırlarının çizilmesine yönelik anlaşmayı anlamsız ve boş meydan okumalarının ardından kabul ettiğini ifade etti. Şeyh Naim Kasım, gaspçı Siyonist rejim sayısız yenilgileri nedeniyle zalim ve despot bir hale büründü dedi. Şeyh Naim Kasım, Lübnan ile Siyonist rejim arasında deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşma hakkında Benjamin Netanyahu'nun El Arabiye kanalına verdiği röportajındaki son açıklamalarına vurgu yaparak şöyle dedi. Netanyahu, sahte meydan okumalarının ardından deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmayı kabul ettiğini itiraf etti ve bu diğerleri için ibretlik bir ders olmalı. Netanyahu, Amerika'nın arabuluculuğuyla imzalanan deniz sınırlarının çizilmesi anlaşmasıyla ilgili olarak söz konusu anlaşmayı inkar etmeyeceğini söyledi. Halbuki daha önce anlaşmayı iptal etmekle tehdit etmiş, bunun Tel Aviv'in Hizbullah'a teslim olması anlamına geldiğini söylemişti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pastude Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pastude Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pastude kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yılın sloganına özel.
Sevgili dinleyiciler, Yılın Sloganına Özel adlı programımızın bir başka bölümüyle tekrar evlerimize konuk olmaktayız.
Bugünkü sohbetimizde Malezya'da bilgi tabanlı ekonominin konumunu ele alacağız.
Malezya, bilgi tabanlı ekonomi alanında gelişmiş İslam ülkelerinden biridir. 1970 yılından önce Malezya fakir bir ülke olarak biliniyordu. Bu ülke halkının %49'undan fazlası mutlak yoksulluk durumundaydı. O dönemde bu ülkenin gelirinin çoğu kalay ve petrol gibi ham maddelerin ve palmiye yağı gibi tarım ürünlerinin toptan satışıyla sağlanıyordu ve sanayi üretiminin payı %10 civarındaydı. Malezya'nın 2020 vizyonu olarak bilinen kalkınma programının başlangıcı 1991 yılındaydı ve buna göre ülkenin tarım ekonomisinden bilgi tabanlı ekonomiye geçmesi gerekiyor.
Malezya'nın bugünkü kalkınmasının mimarı ve kurucusu Mahathir Muhammed 16 yıl önce İsfahan Bilim ve Araştırma Sitesi'nde şunları söyledi. Dünya bilgi çağına girmiştir. Bu sanayi devriminden bu yana en hızlı ekonomik dönüşüm. Biz sanayi devrimi fırsatını kaçırdık ve kalkınmamızda bir sıçrama için ağır bir bedel ödemek zorundaydık. Ama bu sefer bilgiye ve bilgiye sınırsız erişime dayalı yeni ekonomik devrime katılmamanın bedeli bizim için telafi edilemez. Bu defa fırsatı kaçırırsak sonsuza kadar geride kalacağız. Konunun bu noktasına kadar ticaretin bilgi ve farkındalık gerektirdiği herkes tarafından anlaşılmıştır. Ancak kimisi bilginin bu miktarını nimetlerinden başkalarına kıyasla daha fazla yararlanırlar ve bilgiye daha fazla kapasite ayırırlar ve ondan daha fazla yararlanabilirler. Bu görüş ticarette daha fazla kâra ve savaşta zafere yol açar.
Mahathir Muhammed ayrıca şunları söyledi. Bilgi tabanlı mesleklerin kapsamı ticaret kapsamı kadar olabilir. Yazılım üretiminden donanım yapımına ve üretimini ve donanımlarının gücünün kullanım alanlarına kadar tüm bu seviyelerde işlerden ve ticaretlerden oluşan büyük bir spektrum görülebilir. Ardından özel işleri yapabilen mikro devreler özel planı gündeme getirilir. Bu yelpazeye dayanan binlerce işin her biri gelişmekte olan bir ülkenin ekonomisini ilerletmek için bilgi tabanlı bir ticaret olarak seçilebilir.
Bilgiye dayalı ekonomi Malezya'nın kalkınma modelinin özelliklerinden biridir. Bilgiye dayalı ekonominin temel amacı faktöre dayalı büyüme stratejisinin verimliliğe dayalı büyüme stratejisine geçişini kolaylaştırma, Malezya Devleti'nin programının en esas yaratıcılığıydı. Bilgi tabanlı ekonomi verimliliğe katılmanın yanı sıra yatırım için yeni fırsatlar yaratarak uzun vadeli ekonomik büyüme için gerekli fırsatların yaratılmasına neden olur. Sosyal temelleri olan bir konu olarak özelleştirme de Malezya'nın büyüme yolunun diğer özelliklerinden biridir. Bu ülke özelleştirme sayesinde yılda yaklaşık 24 milyar dolar biriktiriyor. Dolayısıyla birikimler vergilerin artırılması veya ülke kalkınmasının yavaşlatılması sonucu değil, 1982 yılı sonrası dönemde 120 tür devlet faaliyetinin özelleştirilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır.
Tahran Radyosu.
Malezya'nın ekonomik kalkınmasına yönelik attığı önemli adımlardan biri de bilgi alanına yatırım yapmaktır. Malezya Devleti gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %5'ini eğitime harcıyor. 2018 yılında Malezya'nın araştırma ve geliştirme harcamaları önceki yıllara göre 4 milyar dolar artarak 12 milyar dolara ulaşmıştır. Bu miktar ülkenin 2018 yılındaki gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %1,4'ü kadardı. Malezya araştırma alanında daha çok mühendislik, enerji, bilgisayar bilimleri, çevre bilimleri, işletme ve ticari muhasebe, ekonomi bilimi, ekonometri ve finans işleri bölümlerine odaklanmıştır. Malezya'da atıf kazanma oranı en yüksek olan alanlar tıp, fizik ve astronomi, jeoloji bilimleri, psikoloji ve veterinerlik alanlarıdır. Ve aslında bu ülkede bu alanlarda yayımlanan bilimsel makalelerin payı ortalamanın en az iki katıdır.
Malezya, uluslararası öğrenciler yetiştirmede 30 yılı aşkın tecrübesiyle dünyanın en iyi üniversitelerinden ve yüksek öğretim merkezlerinden biridir ve uluslararası öğrenciler için iyi eğitim fırsatları sağlayan bir eğitimsel altyapı sistemiyle donatılmıştır. Malezya'da kamu ve özel olmak üzere 100 eğitim kurumu ve merkezi bulunmaktadır ve bunların Amerika, İngiltere, Avustralya ve İrlanda gibi ülkelerdeki yabancı şubeleri yüksek üne sahiptir.
2017 yılında yaklaşık 400 bin kadın öğrenci ve 272 bin erkek öğrenci bu ülkedeki üniversitelere ve devlet yüksek öğretim merkezlerine kaydolmuştur. Bu ülkenin yetkilileri Malezya'yı dünyada yüksek öğretim için bir destinasyon haline gelecek bir ülke haline getirme niyetindedir. Yaklaşık 135 Asya, Avrupa, Afrika ve Batı Asya ülkesinden on binlerce uluslararası öğrenci Malezya üniversitelerinde ve yüksek öğretim merkezlerinde eğitim görmektedir.
Mustafa Kerim yani İkbal şöyle diyor, Malezyalıların hareketi iyi bir planlama ve ivmeyle beraberdi ve en önemlisi uluslararası uzmanların deneyimlerini parklar ve güçlü multimedya koridorları tasarlamak için kullandılar.
Malezya ekonomisinin bilgi tabanlılaştırılmasının çıktısı bugün Malezya'nın Güneydoğu Asya'da büyüyen pazarlardan biri olmasıdır. Bölgedeki en gelişmiş dijital ekonomilerden birine sahip olan bu ülke, bölgede girişim şirketi kurmak için ana ülkedir. Bu ülkenin yıllık ihracatı 200 milyar doları aşıyor. 60'lı yıllarda kalay, biber ve palm yağı ihracatına dayalı bir ülkeden Malezya, bu ülkenin en önemli dayanıklarından biri sayılan elektronik ve endüstriyel ürünler ihraç eden bir ülkeyi, aynı zamanda dünyanın en büyük yarı iletken ihracatçılarından biri ve Güneydoğu Asya'da bir bilgi ve iletişim teknolojileri merkezi haline gelmiştir. Dünya Bankası, Malezya'nın en önemli başarılarından biri olarak son zamanlarda Malezya'nın kendi büyüme süreci nedeniyle 2024 yılına kadar yüksek gelirli ülkeler grubuna katılacağını duyurmuştur.
Değerli dinleyiciler, yılın sloganı özel isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Tekrar beraber olunca edeyim, mutlu ve esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Vahabilik gerçek mi, bid'at mı?
Sevgili dinleyiciler, Vehhabilik Gerçek mi Bidat mi adlı programımızın 12. bölümünde yine sizlerle birlikteyiz.
Bir önceki sohbetimizde tekfircilerin kendilerini selefi yani Peygamber Efendimizin salih selefinin takipçileri olarak tanıttıklarını ancak pratikte havaricin inançlarını, geleneğini ve yöntemini takip ettiklerini belirttik. Çağdaş dünyamızda kendini selefi sayan ancak yöntemlerinin ve inançlarının tekfirci Vahabilerle hiçbir ortak yanı olmayan birçok grup var. Bugünkü sohbetimizde sizlere bu gruplardan birini tanıtmaya çalışacağız.
Seyyid Cemalettin Esedabadi'nin vefatından ya da bir rivayete göre şehadetinden yaklaşık 10 yıl sonra Hicri Kameri 1324 yani miladi takvimle 1906, Hicri Şemsi takvimle 1285 yılında Mısır'ın köylerinden birinde bir çocuk dünyaya geldi ve daha sonraları sömürgecilik ve diktatörlükle mücadelede ve İslami birliği oluşturmada Seyyid Cemal'in yolunu izledi. Hasan el-Benna çocukluğunu çok erken geride bıraktı ve sosyal faaliyetlere girdiğinde sadece 16 yaşındaydı. Delikanlılığının başlangıcından itibaren Hasan el-Benna'nın asıl kaygısı toplumda dini düşünceyi yaygınlaştırma, din karşıtı ve maddi düşünceyle mücadele etme ve halkın mutluluğuydu. İşte bu kaygılar Hasan el-Benna'nın Hicri Kameri 1346 yılında 22 yaşındayken başlangıçta sadece 6 üyesi olan Müslüman Kardeşler adlı bir topluluğu kurmasına neden oldu.
Bu topluluk kısa sürede Mısır'da birçok taraftar edindi ve bu ülkenin en önemli aktif akımlarından biri haline geldi. Hasan el-Benna hayatı ve sosyal hayatı boyunca dinamik ve canlı İslam'ı düşüncesinin eksenine almaya ve her zaman dinde aşırılıktan uzak durmaya çalışırdı. O, İslam'ı bir sessizlik ve inziva dini olarak görmezdi. Aynı zamanda tekfir ve şiddet gibi aşırı düşüncelerden de nefret ederdi.
Tefrikadan kaçınmak ve İslam birliğini vurgulamak, Müslüman kardeşlerin üzerine kurulu olduğu en önemli ilkilerden biriydi. Muhammed Abduh ve Seyyid Cemalettin Esedabadi'nin mirası olan bu düşünce, Müslüman kardeşlerin söyleminde bugüne kadar korunmuştur. Bu amacı gerçekleştirme doğrultusunda ehli sünnet alimlerinden biri olan Muhammed Abduh, Nehcül Belaya bir şer yazdı ve bu kitabı öğretmeye başladı. Muhammed Abduh'a göre Arapça konuşan Müslüman olan herkes Hazreti Ali Aleyhisselam'ın sözlerinin Kur'an'dan ve Nebevi kelamdan sonra en şerif, en beli, en anlamlı ve en kapsamlı sözler olduğuna inanıyor.
Müslüman kardeşlerin bir diğer inancı da İslam ile bilim arasında hiçbir çelişki bulunmadığı, Müslümanların kendilerinin ve başkalarının yaşam düzeyini yükseltmek için zenginlik üretmeye, aynı zamanda sosyal adaleti sağlamak ve tüm bireylerin eşit sosyal fırsatlara sahip olması için çalışması gerektiğidir. Hasan el-Benna tüm bu hedefleri otantik dini değerlerden ve selefi salihin geleneğinden kaynaklanmış olarak görüyordu. Bu nedenle kendisini ve takipçilerini selefi olarak nitelendirdi. Hasan el-Benna bir konuşmasında şöyle demişti: "Siz Müslüman kardeşler selefi bir harekettir, gelenekten kaynaklanmış bir yöntemdir diye söyleyebilirsiniz ve kimse de sizi bu inançtan alıkoyamaz."
Tahran Radyosu.
Elbette Müslüman kardeşlerin inançları hakkında edindiğimiz bu kısa bilgilerle Hasan el-Benna'nın selefi düşüncesinin tekfirci ve vehhabi selefilikten çok farklı olduğu bizim için açıktır. Hasan el-Benna hiçbir şekilde şiddet ve zorlayıcı yöntemlerden yana değildi. Hatta muhaliflerinin öldürülmesini kınardı ve şiddet ve terörün uygulanmasının İslami bir yöntem olmadığına inanıyordu. Nihayet sadece 44 yaşındayken Hasan el-Benna Mısır Krallık Hükümeti tarafından İslami olmayan bir şekilde öldürüldü ve şehit oldu. Hasan el-Benna'nın şehit edilmesinden sonra Müslüman Kardeşler topluluğu varlığını sürdürdü ve Mısır'ın tüm siyasi dönemlerinde en etkili İslami örgüt oldu ve olmaya da devam ediyor.
Bu topluluk her zaman İslami bir hükümet kurma peşindeydi ve krallık hükümetlerinden kaçınmıştır. Müslüman kardeşlerin üyeleri dünyadaki Şiilerle her zaman iyi ilişkiler içinde olmuşlar. Hatta bazı dönemlerde dünyadaki tek Şii ülke olarak İran İslam Cumhuriyeti'ni açıkça desteklediler. Siyonist rejimle olan 33 günlük savaşta Lübnan Hizbullah'ın zaferinden sonra Müslüman kardeşler birçok siyasi ve askeri baskıların altındayken bir zafer kutlaması düzenledi. Ve Müslüman kardeşlerin lideri Hizbullah savaşçılarına hitaben şöyle dedi: "Siz tüm Arap ve Müslüman ulusları onurlandırdınız. Onlar Filistin'in kurtuluşu ülküsünde dünyanın tüm Müslümanlarının ve özgürlerinin yanındadırlar. Bu topluluğun hedefi İslam ülkelerinin bağımsızlığı ve bu ülkelerin sömürgecilik ve diktatörlükten kurtulmasıdır. Bu hedef halen gerçekleştirmeye çalıştıkları bir hedeftir."
Müslüman kardeşleri tanıyarak ve onların amaçlarını, politikalarını, inançlarını ve davranış yöntemlerini tekfirci selefilerin inançları ve davranışlarıyla karşılaştırarak tekfir düşüncesini yaygınlaştırmanın ve düşmanlıkçı ve şiddet eylemlerini teşvik etmenin bir selefi salih geleneği olmadığını, aynı zamanda dini bir sapkınlık ve bidat veya hatta İslam'a ve Müslümanlara karşı tam bir entrika olduğunu iyice anlayabiliriz. Bu entrika bir yandan tefrika yaratarak Müslümanları birbirleriyle savaştırıyor ve şiddet uygulayarak onları içeriden yok ediyor, diğer yandan da İslam'dan sert bir imaj sunarak dünyayı saf Muhammed-i İslam hakikatinden uzak tutuyor.
Bu entrikanın gerçeği, Müslümanların Filistin'in kurtuluşuyla ilgili ülküsüne yönelik tekfirci Vahabilerin performansını daha dikkatli bir şekilde incelediğimizde daha açık hale geliyor. Tarihi belgeler bize Arabistan'da tekfirci Vahabi devletinin kuruluşunun başlangıcında Ali Suud'un İngiliz devletiyle bir antlaşma imzaladığını ve Abdülaziz'in bu sözleşmenin altında şunları yazdığını gösteriyor: "Ben Kral Abdülaziz bin Abdurrahman Efsel Suud binlerce kez itiraf ediyorum ki bence Büyük İngiltere'nin temsilcisi Percy Cox'ın gidiş gelişlerinde ayrıca İngiltere'nin istediği şekilde Filistin'in Yahudilere veya başkalarına bağışlanmasında bir sakınca yoktur."
İkinci Dünya Savaşı'nın başında Al-Suud rejimi tarafsızlık ilan etti. Ancak Amerika savaşa girince ve müttefiklerin petrole ihtiyacı olunca bu rejim onlarla beraber oldu. Al-Suud'un katılışı sadece petrol satışıyla sınırlı değildi. Vehhabiler, Amerikalıların Arabistan'ın Zahran şehrinde bir hava üssü kurmasına izin verdiler. Ve bunun yanı sıra çok cömert bir şekilde tüm limanlarını İngiliz ve Amerikan kruvazörlerine sundular. Artık Abdülaziz, Batılılara verdiği sözünü yerine getirmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebilirdi. İkinci Dünya Savaşı'nda müttefiklerin zaferi sonucu yaşanan en önemli olaylardan biri de Filistin'in Siyonist Yahudilere bağışlanmasıydı. Ve bu, Vehhabilerin Müslümanlara karşı parmağı olduğu en büyük tarihi ihanetlerden biriydi. Abdülaziz'in İngiltere'ye ettiği hizmetler, Churchill'in Abdülaziz'den bahsederken şunları söylemesine neden oldu: "O, zorluklarda ve sıkıntılarda vefalı bir dosttur ve eğer olmasaydı Yahud, hakkının en azına bile ulaşmazdı."
Ali Suud rejiminin bu ihanetteki rolünü sonsuza dek gizlemek için elinden geleni yapmış olmasına rağmen o dönemden geriye kalan tarihi belgeler Vahabilerin sömürgecilerle ve Siyonistlerle, yani İslam düşmanlarıyla pratikte uyumlu ve birlikte oldukları ve olmaya devam ettikleri gerçeğini göstermektedir. Bir sonraki bölümde bu birliklerin hikayesini takip edeceğiz.
Değerli dinleyiciler, Vehhabilik Gerçek mi Bidat mi adlı programın 12. bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam 36. Nurlu Hikmetli Sözünde şöyle buyuruyor. Kim uzun arzulara kapılırsa amelini çirkinleştirir. Hiç şüphesiz arzu etmek her insanın her türlü hareketi için motivasyon oluşturur. Fakat eğer arzu haddini ve sınırını aşarsa ve ulaşılmaz bir arzu haline gelirse en kötü sapmalar ve bedbahtlıklara sebep olur. Tıpkı yağmur suyu gibi ki eğer haddini aşarsa sel ve insanların boğulması ve her şeyin yok olmasına sebep olur. Arzunun itidal sınırını aşması ile insan ulaşılmaz veya zaruri olmayan ve ihtiyacı dışında olan şeylere bulaşır. Böyle bir insan sahip olduklarını değersiz ve az görür. Büyük arzulara kapılan insan sahip olduklarından zevk alamaz. Hiçbirinden hoşnut olamaz. Her zaman sahip olmadığı şeyleri arzular. Bu insanlar sahip olduklarına önem vermez, hepsinden daha da önemlisi sahip olmadıklarının saadete sebep olduğunu zannederler. Fakat yine de arzularına ulaştıklarında yine kendilerini mutlu hissetmezler ve yine ulaşamadıkları şeyler ve arzuları hayal ederler. Doğal olarak böyle bir insan uzak olan arzuları için çok çalışmalıdır. Bu durumda birçok insan kendi arzularına ulaşmak için her yöntem ve aracı mübah görürken, diğer yandan da diğer herkesin önünde kendini küçük düşürerek onlara boyun eğerler ve en sonunda da Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu hikmetli sözünde söylediği gibi çirkin amellere düşerler. Fakat eğer insan kendi arzu çemberini daraltır ve ihtiyacı olanla yetinirse ilahi görevlerini yerine getirmek ve ahireti için azık biriktirmeye gerektiği kadar zamanı olur ve harama bulaşmaktan korunur. Hem nebevi bir hadiste hem de Hazreti Ali aleyhisselam'dan bir rivayette şöyle buyruluyor: "Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey heva ve hevesler ve uzun arzuları izlemenizdir. Zira nefis havasını izlemek insanı hak yolundan alıkoyar. Ve uzun arzular ise ahiretin unutulmasına sebep olur. İlahi evliyaların arzuları kısaydı, her zaman ahiret yolculuğuna hazırdı. Zira her an Allah'ın emri nazil olabilir ve bu dünyadan göç emri gelebilir." Resulullah'tan çok anlamlı bir hadiste şöyle okuyoruz: "Muhammed'in canı elinde olana andolsun. Göz kapaklarım kapanmadan, ruhumun kabz olacağını düşünmeden göz kapaklarım kapanmaz." Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parsudi.com adresini yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.